Üçüncü ayrım. Kraliçenin evinde. Kim kendi kendine güzellik nedir diye sorsa kafasından alacağı bir cevap vardır. Kimi güzellik gençliktir der. Bu sözü söyleyenin bir zaman sonra karşısına öyle muhterem, öyle sevimli, öyle konuşkan, öyle zeki ve cana yakın bir eski hanımefendi çıkar ki kafasından bu cevabı alan adama yine kafası güzellik ihtiyarlıkmış der gibi olur. Güzellik, boy, boz, kalça, omuz dersen yanılırsın. Güzellik hem boy hem boz, hem kaş gözdür derseniz yine yanılacaksınız. Şu Fatma ne güzel kız, o ne boy poz, o ne kaş göz, bir düşman hemen... Ama soğuktur dedi miydi? Demin ki kaş göz, boy bozsa bir de sıcaklık eklemek lazım geldiğini anlarsınız. Boylu bozlu, kaşlı gözlü, kanı sıcak bir dilbere, kaşsız gözsüz, boysuz bozsuz ama civelek mi civelek biri çıkar. Doğuştan öğrenilmiş bir iki cilve yapar. Bakarsınız ki boylu bozlunun kanı sıcağın büyüsü çözülüvermiş. O zaman güzel kim? Gönül sevdi dersiniz. Yine yanılmışsınızdır. Bir nevi sarhoşluğun kurbanısınızdır. Ayılınca cilveli çirkinin cilveleri dökülür. Cinsi cazibesi, boyattığınız iskarpinlerin pırıltısı nasıl uçarsa uçup gitmiştir. Bu muydu benim hoşlandığım Dilber, aman yarabbi dersiniz. Der oldu dersiniz. Bununla beraber güzellik bir vehim değildir. Hakikat olarak da vardır. Gençlikten, boydan, bostan, kaştan, gözden, halden, kanı sıcaklıktan bir şeyler alıp insanı sevgiye, hayata çağıran bir yaratılış mucizesidir. 17 tanesinin 17'si de aşağı yukarı güzel diye ayrılan kızdan bir tanesinde 30 kişi, hanım ne güzelsin dediği zaman artık İnce Hanım'ın güzelliği hakkında bize laf düşmez. Ama tarif de edemeyiz. O da güç. Bugün güzeli nasıl tarif edebiliriz? Eskiden kliseler vardı. Hokka gibi ağız, kalem gibi kaş, ceylan gibi göz, selvi gibi boy, inci gibi dişler, sedef tırnaklar, elma yanaklar, topuklarını döven saçlar. İnsan basardı klişeyi. Okuyan da sahi güzelmiş derdi. Bugün gözlerimizle sözlerimiz klişelerden kaçınırlar ama yine de onların tesiri altındadırlar. Gözlerin rengi, onu sonra söyleyeceğim. Şeffaf bir ten, saçlarının biçiminden uzunca gözüken yuvarlak pembe bir yüz, gür, sarıya çalan kumral saçlar, temiz, berrak bir alın ve boyun, ince, zarif bir göğüs, uzun, nurdan bacaklar, içinden bir yaz günü Boğaziçi akarmış gibi damlardı. İnce, çalak, yaramaz eller. Güldüğü zaman da güzel ya, hırçınlaştığı zaman. İnce Hanım pek güzel olacak sanırım. Nasıl kızdırmalı bilmem ki. Üst üste suallerle aklıma ne gelirse soracağım. Doğru amacı Şakir Sokağı tarla başındadır. Sessiz, külüstür bir sokak. Akşamki yağan, bugün dayanmakta devam eden yağmur, Doğru amacı Şakir Sokağı'nın Arnavut kaldırımlarını çamur içinde bırakmış. İnce Hanım'ın oturduğu ev, evden bozma bir apartman. Keşke benim apartman yapmasalardı. Apartmanlık benim neyime? Apartman dediğin şey talimhanede olur. Ben bir aileyi ancak barındıracak bir evken ne yapalım dört katlı bir apartman olduk. Ev sahibinin sayesinde diyen evlerden biri. İnci Hanım'ın odasında insan yerlerde inciler, pembeye kaçan renkte inciler arıyor. İnci minci yok tabii. Küçük kız kardeşlerinin bebekleri, maymunu arabası, bir piyano, bir konsol, bir gardırop, bir ayna, iki kilim. Bir de yarım adamlık bir balkon, balkonda fesleğen saksıları, aynanın ve piyanonun üstünde resimler. Bir küçük, mütevazı ailenin güzel kızının bir takım hayalleri varmış. Bir sahneye çıkıp şarkı söylemek istermiş. Hakikat olmuş. Hangi kadın güzel olmak istemez? İşte elinde bir güzellik beraatı. Sinemalara gider, ah ben de bir yıldız olsam dermiş. Olmak üzere kim bilir İstanbul'un ne mahallelerinde ne kızlar vardır ki bu talihi kıskanıp uykularını kaçırırlar. Yine ne kızlar vardır ki talihleri onları sinema yıldızı yapacağına sinema delisi edip bırakıvermiştir. Ya talih kuşu böyledir işte. Bir de bakarsınız bir gün gökte uçarken bir de maruf olmayan bir doğramacı Şakir'in ne münasebetle ismini verdiğini bilmez şu sokağı bir göreyim der. Birinci hanımın evinin damına konuverir. Talih kuşu da güzellikleri sever. İşte böylece İnci Hanım da büyük büyük isimli o hanımların arasında gençliği ve güzelliğiyle şöhrete erişinceye kadar daha birçok seneler beklemesi, sesini kaybetmemesi lazım gelen bir meslekten film yıldızlığına yükseliverir. Her taraftan film çevirmeni gibi müracaatlar alır. Onun cazibesi, sevimli hali, boyu bosu, kaşı gözü, anlayışı, sesinin pek tatlı tonu, becerikliliği, bir de rejisörü yardım ederse meşhur bir yıldız oluverir. Bizden temenni ve röportaj gayret ondan. Yer yer sular biriktirmiş, doğramacı Şakir Sokağı'na girerken bir kağıda bir sürü de sualler yazıyordum. Aşağı yukarı Mükerrem Kamil Su ile Kerime Nadir'in romanlarını seven bir kraliçe ile karşılaşacağımı tahmin ediyordum. Ama ümit bu ya, belki de suallerimden bir tanesi ona hangi romanlarınızı seversiniz der demez Hüseyin Rahmi'yi, Osman Cemal'i, Orhan Kemal'i diyeceğini de hayal etmiştim. Roman okumayı sever misiniz İnci Hanım? Çok severim. Mesela hangi romanları? Vallahi isimlerini hatırlamıyorum. Tercüme roman sevmem. Yerli. Mesela Kerime Nadir'in romanlarını. Mükerrem Kamil Su'nun romanlarını. Sahiden güzel gözleri var. İçinde bir tek renk yok gözlerinin. Birçok renkler var. Yeşil var, eflatun var. Bir ara mavi var, kahverengi var, ela var. Bu arada birçok güneş ışığı var. Pırıltıdan ve renkten böyle nasibini almış gözler ki ela gözlüdür, diyorsunuz değil mi? Lacivert, yeşil ne münasebet, kahverengi, hayır efendim. Birbirinden renkleriyle ayrılan bir sürü maden ve taşı bir havanda dövünüz. İçinde bakır da olsun, altında, demir de olsun, gümüş de, platin de, granit de olsun, zebercet de, zümrüt de, inci de olsun, kum da. Bunların üstüne güneş ışığı vurun, sonra birdenbire bir ay ışığı geçin. İşte Hinci Hanım'ın gözleri. Siz bir kız maya görün, çok güzel olursunuz. Öyle derler. Bizim bir komşu hanım vardı, o da böyle derdi. Konuşkan mı konuşman, konuşkan. İnsan içinden konuş güzelim, konuş diyor. Artık sahnede okumak istemiyorum. Hiç olmazsa bir zaman istirahat edeceğim. Ondan sonra var kuvvetimle film çevireceğim. Evlenmek istemiyor musunuz? İstemez olur muyum? Bu Bahtiyar nasıl bir erkek olmalı? Güzel olmasın, zararı yok. Çirkin mi olsun? Yok, çirkin de istemem. Ne iş yapsın? Ne iş yaparsa yapsın. Hele hele. Doktor olsun, müteahhit olsun, avukat olsun. Bizi kapılara kadar getirdi. Elbisesinden ötürü özür diledi. Bu kıyafetimi mazur görün, ben diktim dedi. Biz eve girerken ne pişiriyordunuz bakalım? Muhallebi pişiriyordum. Bir aralıkta soğan soydunuz galiba. Soğan değildi o. Soğan da soyarım ama soğan değildi. Gizlice bir şeftali atıştırıyordum. Ne yemeleri seversiniz? Allah aşkınıza bana yemek lafı etmeyin. İlk defa nerede hangi şarkıyı okudunuz? İlk önce İzmir'de Çamlık Kenar Gazinosu'nda okudum. 14 yaşında var yoktum. Gazino sahibi beni okutmak için neler yapmadı. Bana sahnenin her tarafını bayraklarla ve resimlerle donatacağım senin şerefine dedi. Bir de sahneye çıktım ki ne bayrak var ne resim. Ben de dudaklarımı büke büke ey Türk genci kanatlarını okudum. Siz kaç kilosunuz İnci Hanım? Pek ince şeymişsiniz. 54 kilo. Az değil mi? Yemiyorum ki. Şişmanlamaktan mı korkuyorsunuz? Vallahi değil. Yemek sevmiyorum. Ne seversiniz? Yemekten başka her şey. Mesela kuşlardan hangi kuşu? Odasındaki kanaryayı diyeceğini sandım. Hatta tavus diyecek diye bekledim. Şu İnci Hanım pek mütevazı kız. Serçeyi dedi. Ya çiçeklerden? Gül, fulya, yasemin diyecek sandım ama o fesleğeni demez mi? Bayılırım fesleğene ben de. Hem çiçek bile değildir ama ne güzel kokar. Yaşasın fesleğen, yaşasın serçe, yaşasın İnci Hanım. Açık Hava Oteli. Milyonluk şehirlerde de yaşasa insanoğlunun hayatında bir yalnızlık, bir kendi içine çekilme günleri doludur. İçimizdeki sevinçleri, kederleri paylaşacak insan nerede? En yakınlarımızdan bile uzaklaştığımız, derdimizi kimseciklere söyleyemediğimiz günlerimiz olmaz mı? Karı, koca, ana, oğul, kardeş, baba, hepsi ayrı ayrı kederlenir, ayrı ayrı üzülür. Kendi kendimiz kadar kim paylaşır derdimizi? Gün olur, arkadaş, dost, sevgili, oğul, ana, baba, kardeş, hepsi elimizi bırakıverir. Öyle günlerin en kaçılacak yeri neresidir? Ben kendi nefsime böyle günlerimde parklara giderim. Park ismi de güzel ya, millet bahçesi daha güzel ama. Millet bahçelerinin sabahı, öğlesi, akşamı, bir de gecesi vardır. Kim bilir Gülhane Parkı'nın gecesi ne güzeldir. Her zaman şarlı ruhunda bir serseri düşünürüm. İnsanlardan korkar, insanları sever, onlardan kaçar. Hep kötülük görmüştür onlardan. Hep itelenmiştir, hep kakalanmıştır. Gündüzleri yazıhanesi, kahvehanesi, birahanesi Gülhane Parkı'dır. Akşamları halden anlayan bir kahvecinin peykesi. Yaz geceleri yıldızların, kış geceleri çoğunca karın ve yağmurun altındadır. Ah uykular, parkta uyanan uykular. İşte böyle bir serseri bir gece Gülhane Parkı'nda kalır. Bekçiler güneşin batmasıyla beraber düdüklerini ötürmüş, herkesi dışarı çıkarmışlar. O unutulmuştur. Hint kirazının altında uyuyan serseriyi kimsecikler fark etmemiştir. Uyanır ki tepesinin üstünde aysız, yıldızsız bir gece. Uyku tutmaz. Ağaçlardan ürker, kedilerden ürker. Uyku tutmaz. O kuşlardan ürker. İçine evler, çorbalar, aileler yapışır yapışır koparılır. Sessiz ayaklarının altında çıtır çıtır çıtırdayan yollarda yalnızlığını gezdirir durur. Canı bir el tutmak ister, bir ana hayaleti taflanların altında kalkar, üstüne doğru gelir. Çitlenbeyin dibindeki ihtiyar adam dedesidir. Gülhane Parkı'nda gecelemiş hayali bir serseriyi gece yarısı andığım zaman Taksim bahçesindeydim. Bir kanepede oturmuştum. Oturmuş değil, uzanmıştım. Gökçe ay koskocamandı. Hava oldukça serindi. Yakalarımı kaldırmış üşüyor, büzülüyordum. Yanımdaki kanepede iki serseri oturmuştu. Kulak misafiri oldum. Bir tanesi, benim babam şofördür. Geçen gün rastladım. Beni yanına aldı. Oğlum dedi. Daha vazgeçmeyecek misin şu serserilikten? Sen ne dedin? Çoktan vazgeçtim baba. Beni eve götür artık dedim. Ne dedi? Hadi gel dedi. Eve gittik. Üvey anam pufla bir yatak sermiş. Yastığı kabartmıştı. Beni yastıkta bir türlü uyku tutmaz. Kalktım yere tahtaya yattım da uyuyabilmişim bir ara. Sabahı der ettim. Sokağa fırladım. Yapamıyorsun evde değil mi? Yapamıyorum be anam. Sıkılıyorum. Alışmışsın bir defa. Sen de mi öyle? Ben döşek bilmem ki. Sahi mi ulan? Namussuzum, daha döşek nedir bilmemişim. Yok ulan be. Sen sokakta mı doğdun? Öyle gibi bir şey. Anlatsana. Bırak eski defterleri. Ama ben bir yatak bulsam yatıp ölürüm içinde. Sen deli misin be? Bulmuşsun bunuyorsun. Bu işin sonu yok be Sabahattin. Sustular. Bir zaman sonra bir tanesi, şu sırtıma elini sok da bir kaşığı ver dedi. Kulağıma kabuk bağlamış bir sırtın tırmalanışının sesi geldi. Sanki birisi kum serpilmiş bir yolda geziniyordu. Bir uzun zaman sustular. Sonra kısık seslisi yine başladı. Geçen sene bacaksız yok muydu hani bizim? Onunla vurduk buradan. Ta Halep'e kadar gittik. Bir hafta orada kaldık. Canımız sıkıldı, Şam'a gidelim dedik. Trende yakalandık. Posta posta hududa getirip bıraktılar. Bacaksız ne oldu? Ne olacak? Mortladı. Eroinden mi? Yok, o çekmezdi. Eceli geldi, nalları dikti. Söyleme öyle ulan. En iyi arkadaşındı. Ne diyeyim? Kalıbı dinlendirdi mi? Yok, cartayı çekti de. Peki öyleyse, Tahtalıköy'e gitti. Yine sustular. İsminin Sabahattin olduğunu öğrendiğim kısık sesli konuşmaya başladı. Şu uzanan herif uyuyor mu dersin? Ne olacak uyumuyorsa? Bir cigara isterdik. O da zilin biri olmasa burada işine gece yarısı. O da var ya. O ağacın yanındaki bekçi mi? Ta kendisi. Rahatımızı bozmasa bari. Bozarsa bozsun, yatacak yer mi yok? Ulan be, ben bu yaz bir gece bile yattığım yerde uyanamadım. 80 tane otel değiştirdim bir gecede. Al benden de o kadar. Bekçi hepimizi uyandırdı. Onlar ayaklarını sürüyerek uzaklaştılar. Ben kanepeden kalktım. Parkı dolaşmaya başladım. Başka kanepelerde de uyuyanlar vardı. Orada şimşirlerin arkasında da horultular geliyordu. Evime doğru yollandım. Sabahleyin yine kendimi Taksim bahçesinde buldum. Hava ne güzeldi. Daha da pek erkendi. Güneşe karşı boylu boyunca yatmış, üstü başı temiz insanlar bile vardı. Oturup dertli dertli uyku sersemi cigara içenler mi ararsınız? Biraz sonra bekçiler düdüklerini ötürünce hemen herkes uyanmıştı. Tam saat 9'da dadılarla çocuklar parkı doldurdular. Şuralı bir genç dadı bir bebeğin ellerine vuruyor. Ceylan'la yavrusunun üstünde bir 6 yaşında maymun tırmanıyor, bir 6 aylık yavru dağ keçisinin bronz sırtında şipşak fotoğrafçıya gülümsüyor, bir başkası ağlıyor. Taksim bahçesi, çocuk sesi, kuş cıvıltısı içinde. Bir ihtiyar hanım kanepenin üstüne romanını koymuş, hemen hemen bir metre uzaklıktan kitap okuyor. Gözlüklü bir genç kitabına eğilmiş ders çalışıyor. Bir şişman, kravatsız bir adam spih çekiyor. Bir üstsüz başsız delikanlı bir kolu kafasının altında, bir kolu kafasının üstünde uyuyor. Fransızca konuşan bir matmazeller kafilesi adeta beyaz saçlı pek sevimli bir yavruya kibrit çöplerini topladığı için çıkışıyorlar. Bir madama, bir yavruya bakıp bakıp ''Quel est mignon, ne kadar tatlı, ne kadar güzel'' diyor. Daha çiftler ortada yok. Ama neredeyse damlarlar. Denize karşı setlerin korkuluklarına dayanarak hem denizi hem birbirlerinin gözlerinin içini seyredecekler. Parkın gündüz hayatı başlayacak. Ben çekildim gittim. Yine akşam oldu. Park gündüz herkesin, işsizlerin, çiftçilerin, çocukların, dertlilerin, dertsizlerin. İşte gece yeniden çitlenmik ağacından maymunlar gibi aşağı iniyor. Şimdi artık park yine serserilerin. Bırakalım onların olsun, uyandırmayalım. Bekçi miyiz biz? Diş ve diş ağrısı nedir bilmeyen adam. Akşamları 3-4 bardak bira içmek adetindeyseniz, dubleleri aynı yerde içmeyip ayakta bira içilen yerleri dolaşmayı severseniz muhakkak rastlamışsınızdır. Siyah bıyıkları, tertemiz gözleri, uzunca bir çenesi vardır. Çabuk çabuk konuşur ama bazı harfleri heceleyemez. 3 biradan fazla içmişse çok dikkatli dinlemek şartıyla size kendisini tanıtabilirim. Dünyanın en tatlı, en iyi adamıdır. Ona şeker gibi adam diyebiliriz. Anadolu pasajının nihayetinde küçücük bir kahve, kahvecinin eliyle çektiği mis gibi kahvesinden içmek için gelen 3-5 tiryaki, duvarlarda av, sonbahar, kış, şato levhaları. Köşedeki masaların bir üzerinde bir daktilo makinesi göreceksiniz. Akşamın 3-4 birasının çoluk çocuğunun nafakasını bir küçük yazı makinesiyle namussuzca kazanan adam oradadır. İranlı kahveci. Sucuk yer, fındık yer, ceviz yer, salatalık yer. Doğuştan gözleri görmeyenler olur, doğuştan sağır ve dilsizler olur, doğuştan ayaksızlar, kulaksızlar da belki görülmüştür. Doğuştan dişsiz adam olur mu? Olmaz olur mu? Hepimiz dişsiz doğduk. Dişlerimiz sonradan çıkmıştır diyeceksiniz. Öyleyse doğduğu gibi dişsiz kalan adam olur mu diye sorsam, olur mu öyle adam da dersiniz. İşte size böyle bir adam. Bay Ferit Yazgan. Kendisi doğuşsam dişsizim diyor. Doğru değil bu. Doğduğum gibi dişsizim demesi lazım. Ayaklarımız için bir cihetten doğru, bir cihetten yanlış, sonradan çıkmalar deriz. Asıl dişlerimiz sonradan çıkmadır. Doğduğumuz gün seyrek de olsa yumuşacık saçlarımız vardır ama ağzımız kuş ağzı, canavar olmayan balık ağzı gibidir. Dostum Bay Ferit Yazgan, dudaklarını aralayıp da ağzını gösterdiği zaman İnsan şaşıp kalıyor. Onun uzunca çenesiyle bir tek kılı ağarmamış kara bıyıklarının arasında insan inci gibi pırıl pırıl, hafifçe sarıya bakan sağlam, kuvvetli dişler beklerken kıpkırmızı bir çukur, diş yerine de sanki naylondan yapılmış ince bir kırmızı çizgi görüyor. Doğuştan kör olmak büyük bir tabiat haksızlığı, bir felakettir. Sonradan kör olmaktan daha acı değil ama anadan doğma körün dünyaya kendine göre bir şekil vermesi, hatta bir dünya görüşüne, bizim kavrayamayacağımız bir dünya görüşüne sahip bulunması mümkün. Kim bilir güzellik dediğimiz garip, müdafası müşkül, çoğu zaman haksız şey belki sesimizde, belki kokumuzda, belki ellerimizin sıcaklığında ve titreyişindedir. Herhalde anadan doğma bir kör kızın seçeceği erkek mühim bir adamdır. Gözlü kadınların anlayamayacağı bir güzelliğe, bir erkekliğe sahiptir. Doğuştan sağır ve dilsizlerin talihi, körün kadar ters olmasa da yine bir eksikliktir. Bay Ferit için böyle bir şey düşünemiyorum ben. Ben bunu bir eksiklik, bir kusur bile sayamıyorum. Bir defa ne o gırgır makineli dişçi odaları, ne yanağını kepçe gibi yapan morfin, ne de Allah düşmanıma vermesin inşallah diş ağrısı. Gece yarısı tatlı uykudan azgın bir diş ağrısıyla uyanmayı bir hayal edin hele. Bütün böyle şeyler başkalarının ne kerpeten kabusu hevilası, devi, kara koncolosu. Bay Ferit, böyle doğdum, böyle öleceğim diyor. Ama her çocuk gibi bol bol çakal eriği yiyememişim. Hıyarı rendelerler, fındığı ezermişim. Ne yapalım taksirat? Belki dünya nimetlerinin tadını sizin kadar bilmem ama hepsinden birer lokma tattım. Tattım ama sertlerini bir türlü sevemedim. Fındıktan, cevizden hoşlanmam. Ne seversin Ferit Bey? Ne seveceğim birader? Tabii yumuşak şeylerim. Ferit Bey'in lügatinde diş kelimesi yoktur. Ne kimseye diş biler, ne dişe dokunur, ne de dişi geçer. Halim selim adamdır. Fazla alakadan hoşlanmaz. Adamı severse derdini anlatır, tatlı tatlı konuşur. Ben kendini pek severim, o da beni sever ki konuşuyor. 49 yaşına girdim. Şimdiye kadar mide ağrısı çekmemiştim. Yalnız bu sene midemde sıkıntı çekiyorum. İyi hazmedemiyorum herhalde. Ne yemekleri seversiniz? Herhalde lapa gibi, sütlaç gibi olanlarını. Onları bile sevmem. Suyu severim. Su gibi şeyleri severim. Gülerek ilave ediyor. Üzüm suyuna, arpa suyuna, arada olmak şartıyla imam suyuna yüzüm yoktur. Ne yaparsın? Benim dişim de onlara geçiyor. İranlı kahveci, şaka yapar, inanma, o ne cevizler kırar, cevizi gözümün önünde ağzında kırdı, inan olsun gözümle görmüşüm. Bay Ferit göz kırpıyor, inanma diyor, Tahran'a 3 kilometre mesafede bir köyde doğmuştur, inanma. Yalan mı söylerim? Yerim ama elimle ezerim de sonra ağzıma atarım, ezmeden atarsın, sen yine öyle bir. Gülüşüyoruz, sonra Bay Ferit elimden kalemi kağıdı da alıyor, bir şeyler yazıyor. İşte yazdıkları. 1315 senesinde Sultanahmet'te Naklivent mahallesinde Güzel Çeşme sokağında doğmuşum. Mahalle mektebini Sultanahmet Rüştiyesini ikmal ettikten sonra askerliğim geldi. Fakat hep tecil edildim. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Biri kız, biri erkek, iki evladım var. Çocuklarımın dişleri Allah'a şükür sapasağlamdır. Ailemde hiç dişsiz insan yok. Gerek Kadırga Dişçi Mektebi'nde, gerekse Gülhane Hastanesi'nde uzun muayenelerden sonra diş sinirlerimin fazla kuvveti yüzünden dişlerimin çıkmadığı neticesine varılmıştır. O zaman talebe bulunan diş tabibi Hüde Efendi, dişlerimi yapmak için elinden geleni yaptıysa da muvaffak olamadı. Ağzımın radyografisini, kalıbını alıp Paris'e gönderdiler. Oradan bana bir takma diş gönderdilerse de tutmadı. Nihayet çene kemiğimin kemikleri inkişaf edemediği için diş takımı yapılamayacağı anlaşıldı. Bay Ferit, şimdiye kadar bir sıkıntı çektiniz mi? Mühim bir sıkıntı değil. Diş ağrısını tercih eder miydin? Diş ağrısı nedir? Mide ağrısı gibi bir şeyse çok daha fena. Nasıldır? Tarif edilemez ki diş ağrısı. Mide ağrısı edilir mi? Hiç böyle anadan doğma. Yanlış ama neyse dişsizler görülmüş mü? Ben Türkiye'de bir taneyim. Bilmem başka memleketlerde de var mı ama sanmıyorum. Dünyada dişi çıkmamış tek adamım. Ferit Bey, kim bilir belki bu bir tekamüldür. Belki yarın bu vahşet zamanınızdan kalma, çabuk çürüyen kemikleri hep birden kaybedeceğiz. Bir zaman gelecek, belki bütün çocuklar dişsiz doğacak. Bay Ferit güldü. Teselliye ihtiyacım yok dedi. Sizin kuyumcu çarşısına dönen dişleriniz başkalarının etini, ekmeğini yemek için bir vesile ise ben halimden memnunum. Sahiden de öyle. Bay Ferit mütevazı, alnının teriyle kazanıp yaşamış bir adam. Hepimizden daha az, daha yumuşak şeyler yemiş, sertten, keskinden nefret etmiş. Evvelce Beyoğlu'nda, Sultanahmet'te, Vidayet mahkemelerinde zabit katipliği yaparmış. Şimdi tam 18 senedir daktiloluk yapıyor. Kontratlar dolduruyor, istidatlar, mektuplar yazıyor. Yalnız diyor, son zamanlarda iyi gıda alamadığımdan gözlerim bozulmaya başladı. Ona canım sıkılıyor. Doktorlar vitaminsizlikten diyorlar. Bir de şu mide ağrım olmasaydı, dişsizlikten yana bir şikayetim olmayacaktı. Kahveye kontratlarını tazelemek üzere kiracılar ev sahiplerine geliyor. O neşeli yüzle kontrat kağıtlarını daktilonun demirine geçiriyorlar. Yine buluşalım diyor. Şöyle bir iki bardak bira içeriz. Hem dişten konuşmamış oluruz. Beni bilmediğim şeyden konuşturma fazla. Hele 2-3 bardak biradan sonra Ferit Bey neşen, ne hoştur bilseniz, öyle kahkahalar atar ki hayali kuvvetli olan, onun 50 yaşında bir teki bile çürümemiş 32 dişinin pırıl pırıl ağzında parladığını görür. Bir ilkbahar hikayesi. İlkbahar bir bayram, bir uyanış, bir mucize, bir çılgınlık, olamayacak gibi duran bir şeyin oluşu. İlkbahar şu, ilkbahar bu. Kuş, papatya, gelincik, çayır, çimen, ağaç, çiçek, mimoza, zakkum, su sesi, hindiba, çingene, kuzu. Klasik ilkbaharın içinde hepsi, hatta sülüğün bile yeri vardır. Unuttuklarım da çoktur ah. En mühimi Nisan, Mayıs güneşi. Yaşı 40'ı aşmış bir adamın mevsimler içinde ilkbaharı biraz üzüntüyle duyamamasına imkan yoktur. Eski çılgınlıklar nerede, o nerede? Birdenbire bir genç kız elinden, bir genç kız rüzgarından sararma, o yürek çarpıntısı, su ömrü mevsimlere benzetenler iyi ezmişler doğrusu. Herkesin bir ilkbaharı, bir yazı, güzü, kışı oluyor işte. İnsanın ilkbaharı öteki hayvanlara bakarsak geç başlıyor. Bir at 1 yaşına, hadi hadi 2 yaşında ilkbaharındadır. Bir kuzu 6 ayda koç olur. Ama insanoğlu ilkbaharını 20'sinden önce pek idrak edemez. 20'den evvel idrak edilen ilkbahar bir yalancı ilkbahardır. Ben böyle bir yalancı ilkbaharın hikayesini yazıyorum. Tam 30 sene evvel 12 yaşındaydım. Anadolu'nun bir şehrinde bulunuyorduk. Babam memurdu. Şehre bir yaz sonunda gelmiştik. Kötü insan boyu bir karlı kış geçirmiştik. Sonra bir gün bahar geliverdi. Karlar eridi. Karlar eridi ama karları eriten güneş değildi. Yağmurdu. Bu Anadolu şehrinin ilkbaharı 42'nde yağmurlarıyla başlardı. Sabahleyin parlak mavi bir gökyüzünde ısıtmayan güneş vurmuş, kar gibi soğuk bir güneş görünürdü. Saat daha 11'i bulmadan doğudan mı, batıdan mı, kuzeyden mi bilmem bir kara bulut peyda olur. 10 dakika sonra bardaktan boşanırcasına bir yağmur bütün gün tıkır tıkır, şakır şakır durmadan yağardı. Odamın penceresinden Karaçayır dedikleri bir koyu yeşil ova görünürdü. Göğün her rengini deniz gibi emen bu çayırın renk oyunları da olmasa evden bir deli çığlığıyla fırlamak işten değildi. Bütün kış hastalıktan başım kalkmamıştı. Sokağa çıksam başım dönerdi. Bu garip yağmurlu, kara bulutlu, dörtte üçü kapanık havanın içinde öyle insanı avucuna alıp sıkan bir değil bahar, toprak, insan, çayır, ağıl kokusu vardı ki İçimden hep bağırmak, ağlamak, sonra kas katı kazılıp kalmak gelirdi. Bir sabah gözlerim tavanda, daha henüz hava kararmamış, şıkır şıkır dışarısı. Yer yatağımda yağmurun ne zaman başlayacağını düşünüyorum. Birdenbire odanın içinde parlak bir kuş geçti. Yatağımın üstüne oturdum. Kuş bir daha geçti. Sonra sağdaki duvarda bembeyaz bir şerit oynadı, kayboldu. Gözlerimi ovaladım. Açtığım zaman duvarda bir parlak daire titreye titreye sanki yerine yerleşmeye çalışıyordu. Bu bir aynanın duvara vurmuş ışığından başka bir şey değildi. Yataktan fırlayıp pencereye dikildim. Bizim evin yüksekteki bahçesi alttaki evin bahçesine bakardı. Odama ayna muhakkak oradan tutuluyordu. Pembe şeftali çiçeklerinin arasına bir hasırı oturmuştu. Arkasına bir sandalye koymuştu. 16-17 yaşlarında bir kızdı. Pencerede kala kaldım. Elindeki aynanın ışığı gözüme değdikçe ellerimi yüzüme kapamıyor, gözlerimi kırpmadan dimdik bakıyordum. Ertesi gün benim de elimde bir ayna vardı. O ince ince gülerek gözlerini aynamın aksinden kaçırmaya çalışıyordu. Bu oyun hiçbir zaman yarım saatten fazla sürmez. O bahçeden evine saçlarında yağmur damlaları dökülerek girer, ben yine yatağıma dönerdim. Ertesi gün yine güzel bir sabah başlar, yine önce onun aynası odamın duvarında koşar, sonra yerine yerleşmek ister gibi titreye titreye duvara asılır kalırdı. Yine ben gözlerimi kırpmadan onun ayna ışığına, o gözlerini güzel elleriyle siper ederek benim ayna ışığıma bakardık. Sonra yine 42. yağmuru başlardı. Başka hiçbir şeyle ilgim olmadığı için bir sabah evimizin önünde bir yaylı araba durunca şaşırmadım. Yalnız ben ayna oyundayken annem tarafından yakalandım. Annem garip garip bahçeye, kıza, ayna ışığına, elimdeki aynaya baktı. Bana "Haydi girin" dedi. Arabaya atladık. İki parça eşyamız arkaya bağlanmıştı. Babam başka bir yere tayin edilmişti. Yola çıkmıştık. Bir ormanın içinden geçerken bulutların arasından bir güneş, ormanın yeni yeşermeye başlayan ağaçlarında bir göründü, kayboldu. İçimden bir daha göremeyeceğim ayna ışığı geçti. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Babam, nesi var bunun dedi. Ben annemin çarşafına kafamı gömdüm. Annem eliyle yüzüyle ne biçim bir işaret etti babama bilmiyorum ama hiç ses çıkarmadılar. Bütün hıncımla kimsenin bana sus demeye cesaret edemeyeceğini sezerek istediğim gibi ağladım. Şimdi ilkbaharda odamın penceresinde bir yerden kazara bir ışık vursa, o gün ilkbahar her insana yaptığı gibi bana da üzüntüyle dolu bir yumuşaklık, bir yerinde duramayış, bir yürek çarpıntısı verir. O zamandan bu zamana tam 30 sene geçti. Kimsenin yüzüne ayna tutmadım. Kimse yüzüme ayna tutmadı. Ama kazara bir ışık, bir ilkbaharda odamda parlak bir kırlangıç gibi geçiverse o gün ne ettiğimi bilemem. 3. ayrımın sonu.